Ayrım 55.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. Almanlar hesabına casusluk yaptığını iddia etti. Şansölyenin elinde Wiesenthal hakkında gizli raporlar var. Bu raporlar kötü, çok ama çok kötü diyor. Bunu Avusturya şansölyesi söylüyor. Wiesenthal'ın Gestapo ile ilişkisi vardı ve bunu mahkemede ispat edebilirim diyor. Kaldı ki Wiesenthal'ın Gestapo ajanı olarak çalışmış olması da gerekmez. Almanlar hesabına çalışabileceği başka teşkilatlar da vardı. Nitekim Wiesenthal, Kreisky'ye açtığı davayı geri çekti. Ünlü bir Nazi avcısı olarak tanınmadan önce propagandacı olarak zaten isim yapmıştı. Daha 1946'da yayınladığı KZ Mauthausen isimli 85 sayfalık bir resim albümü var. Burada sözde kampta gördüğü mezalimi resmettiği çizimleri var. Resimlerden birisi direklere bağlanmış üç mahkumun feci bir şekilde öldürülmesi sahnesi ve bütünüyle sahte. Çizimin 1945 yılında Life dergisine yayınlanmış bir fotoğraftan ufak tefek değişikliklerle kopya edilmiş olduğu ortaya çıktı. Life'daki fotoğraf 1944'te Bulj Muharebesi'nde casusluk yaparken yakalanan üç Alman askerinin kurşuna dizilmelerini gösteriyordu. Wiesenthal buradan kopya çekmiş. Mauthausen kumandanı Franz Zierreis'in ölüm döşeğinde itiraf ettiğini söylediği, 4 milyon Yahudinin Hartleim kampında karbon monoksit gazı ile ithaf edildiği ifadesi de yalan. Zierreis'in Almanların Polonya, Litvanya ve Latvia'da 10 milyon insanı öldürdüklerini itiraf etmiş olması da yalan. İşin doğrusu itirafın işkence altında alınan sahte itiraf oldu. Aradan yıllar geçti, Wiesenthal Mauthausen hakkında hala yalan söylüyor. 1983'te USA Today isimli günlük gazeteye verdiği beyanatta, kampa konulan 150 bin mahkumdan hayatta kalan 34 kişiden birisi de benim demişti. Bu galiz bir yalan. Mauthausen'den kurtulanların sayısı bir kaynağa göre 64, diğer bir kaynağa göre 212 bindir. Doğru olan tek bir şey var, o da Nazi avcımızın savaştan sonra CIA'in öncüsü olan Amerikan Stratejik Hizmetler Ofisi ile KİK'te, Amerikan Kara Kuvvetleri Karşı İstihbaratı, çalışmaya başlamış olması. Ayrıca Avusturya'nın Amerikan işgali altındaki bölgesinde Yahudi Merkez Komitesi'nin başkan yardımcılığını da üstlenmişti. Soykırım hikayelerinin en iğrençlerinden birisi olan Almanların Yahudi cesetlerinden sabun imal ettikleri hikayesini yayan ve doğrulayan da Wiesenthal'dır. Bu iftiraya göre de Alman sabunlarının üzerindeki Rif damgası Pure Jewish Fat anlamına gelmektedir. Oysa Rif, Reichstelle für Industriell Fettverzorgung'dur. Yani Ulusal Sanayi Yağı Tedarik Merkezi. Wiesenthal sabun iftirasını ilk kez 1946'da Avusturya Yahudi cemaatinin gazetesi Der Neue Weg'de ortaya attı. Rif isimli makalesinde sabun imalatı için nakledin şeklindeki o korkunç emir ilk kez 1942'nin sonlarında duyuldu diye yazmıştı. Baştaki hükümet Polonyalıydı ve fabrika Galicia bölgesinde Belzec'teydi. Nisan 1942'den Mayıs 1943'e kadar bu fabrikada 900 bin Yahudi ham madde olarak kullanıldı. Cesetler çeşitli ham maddelere ayrıştırıldıktan sonra geri kalan yağ dokusundan sabun imal edildi. Dahası da var, 1942'den sonra baştakiler Rif sabununun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı iddiasını ortaya attı. Medeni dünya hükümetteki Nazilerin ve onların eşlerinin Rif sabunu fikrinden çok hoşlandıklarına inanmayabilir. Oysa onlar her sabunda bir Yahudi görüyorlar ve böylece yeni bir Freud, Ehrlich ya da Einstein'dan kurtulduklarını düşünüyorlardı. 1946'da yayınladığı Belzec Sabun Fabrikası isimli olağanüstü yaratıcı diğer bir makalede Yahudilerin elektrikli duşlarda öldürülmelerini tasvir eder. Kurbanlar SS, Latviyalılar ve Ukraynalılar tarafından hamama tıkıldılar. Hamam bir seferinde 500 kişi alıyordu, yerler metal kaplamaydı, duşlar tavandan sarkıtılmıştı. Oda dolduğunda SS'ler yere 5000 voltluk cereyan veriyorlar, aynı anda tavandaki duşları açıyorlardı. Kısa bir çığlık ve bir anda her şey bitiyordu. Schmidt isimli bir SS doktoru kapıdaki delikten kurbanların öldüklerini sapladıktan sonra bir ikinci kapı açılıyor, oradan giren ceset komandaları ölüleri hızla kaldırıyor, hamamı bir sonraki 500 kişi için hazırlıyorlardı. Bugün hiçbir ciddi tarihçi Yahudi cesetlerinden sabun imal edildiğini ya da Yahudilerin Belzec ya da başka bir yerde hamamlarda elektrikle öldürüldüklerini kabul etmiyor. Oysa Wiesenthal'ın yaratıcı tarih görüşü 20. yüzyılıyla da sınırlı değildir. 1973'te kaleme aldığı Umut Yelkenleri isimli kitabında Kristof Kolomb'un aslında bir Yahudi olduğunu, 1492 seferinde Avrupalı Yahudilere yeni bir vatan bulmak için çıktığını anlattı. Diğer taraftan 1975'te ve sonra tekrar 1993'te Alman topraklarında toplama kamplarının bulunmadığını da açıkladı. Böylece Nürnberg ve diğer mahkemelerde ileri sürüldüğü gibi Buchenwald, Dachau ve diğer kampların ölüm kampları olmadıklarını itiraf etti. Ancak Wiesenthal'ın 40 yılı aşkın Nazi avcılığının doruk noktasını Adolf Eichmann'ın yakalanmasında oynadığı sözde roldür. Eichmann malum SS Yahudi İşleri Bölümünün başkanıydı. 1960'ta Arjantin'de İsrail ajanları tarafından yakalandı. Kudüs'te dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği bir mahkemede yargılandı ve asıldı. Wiesenthal'ın bu operasyonda en ufak bir katkısı olmadı. Eichmann'ı yakalayan TİM'in İsrailli başkanı İsser Harel, ki Mossad ve Shin Bet başkanlığı yapmış olan birisidir, Wiesenthal'ın iki ciltlik Eichmann kitabının uydurma olaylarla dolu olduğunu, Eichmann'ın yakalanmasında Wiesenthal'ın en ufak bir katkısı olmadığı gibi operasyonu tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Harel bu konuda 278 sayfalık kitap yazdı. Wiesenthal'ın Eichmann'ın kimliğini saptanması ve yakalanması operasyonuna yaptığı katkıları anlatan sözlerini teker teker çürüttü. Wiesenthal'ın birinci sınıf bir oportunist olduğunu açıkladı. Bize Eichmann'a ilişkin verdiği bilgiler tümüyle değersiz, hatta çoğu zaman da hedef şaşırtıcı olduğu için tehlikeliydi diye demeç verdi. Adamın kariyerindeki en sefil başarılarından bir diğeri de Polonya doğumlu bir Chicagolu olan Frank Wallus'u Yahudileri Gestapo'ya teslim etmekle suçladığı 1974 yılı operasyonudur. Bu korkunç suçlama Amerikan hükümetini harekete geçirdi. Zavallı adamın yargılanmasıyla sonuçlandı. Meselenin aslını Amerikan Baro Derneği mahkemeden 7 yıl sonra The Washington Post'ta yayımlanan Nazi olmayan bir Nazi, hakim, basın ve dedektiflerin cadı avı masum bir adama savaş suçlusu damgasını nasıl vurdu başlıklı makalesinde ortaya çıkardı. Walrus, emekli bir fabrika işçisi, zavallı adam, avukat parasını karşılayabilmek için 60 bin dolar para bulmak zorunda kaldı. Sanık sandalyesinde oturup tam 11 soykırım şahidinin kendisini muhtelif çocukları, yaşlı bir kadını, bir genç kızı, bir kamburu öldürürken gördüklerini anlatmalarını dinlemek zorunda bırakıldı. Oysa Nazi savaş suçlusu olması şöyle dursun, Walrus o yıllarda Polonya'da bile değildi. Post makalesi ABD hükümeti bir savaş suçlusu istiyordu ve Simon Wiesenthal'ın İsrail polisinin yerel basının ve hakim Julius Hoffman'ın yardımlarıyla buldu diye bitiyordu. Simon Wiesenthal'ın elinde hiçbir delil yoktu ama bu onu Wallace'ı suçlamaktan alıkoymadı. Mahkeme televizyonda canlı yayınlandı. Wiesenthal ekranda Wallace dosyasına yaptığı katkılarıyla övündü. Basına savaş suçlusu tespit etme konusunda hiç yanılmadığını anlattı. Wallace'a gelince, Kielce kasabı olarak fiziki saldırıya da uğrayan adam masum olduğunu, o yıllarda Almanya'da bir çiftlikte işçi olarak çalıştığını uzun bir mahkeme süreci sonunda ancak ispat edebildi. 1994'te dünyaya küsmüş bir adam olarak öldü. Wiesenthal'ın Wallace'a yaptıkları gözden düşmesine yetmeliydi ama hakkında yaratılan efsane yaşamaya devam etti. Bir diğer hikayesi Auschwitz'te ölüm meleği olarak bilinen Doktor Joseph Mengele'nin takibidir. Wiesenthal yıllarca Mengele'yi Peru'da, Şili'de, Brezilya'da, İspanya'da, Yunanistan'da gördükleri ya da ellerinden kaçırdıkları şeklinde haberler yaydı. 1960 yazında adamı küçük bir Yunan adasında buldukları ama birkaç saat arayla ellerinden kaçırdıkları şeklinde ayrıntılı bir hikaye anlattı. Yalanını olayın baştan aşağı uydurma olduğu ortaya çıktıktan sonra bile sürdürdü. Bir başka hikayesinde Mengele'nin kampta kısırlaştırdığı bir kadınla 1960'ta Arjantin'de bir otelde karşılaştığını, kadını bileğindeki dövmesinden tanıdığı, Mengele'nin kadını öldürttüğünü anlattı. Olayın aslına gelince, söz konusu kadın hiçbir zaman o kampta bulunmamıştı, bileğinde dövme yoktu, Mengele ile hiç tanışmamıştı. Evet, ölmüştü ama dağa tırmanırken kaza sonucu. 1977'de ölüm meleğinin Paraguay'ın başkenti Asunción'un en iyi lokantalarında yemek yediğini, silahlı korumalarının olduğunu, siyah bir Mercedes kullandığını bildirdi. 1985'te adamın Paraguay'da yaşadığından %100 emin olduğunu ilan etti. Oysa Mengele 1979'da Brezilya'da ölmüştü ve yoksulluk içinde ölmüştü. İsrail'in Paraguay elçisi Benjamin Faron, 1983'te Wiesenthal'ın ara sıra Mengele'yi yakalamak üzere olduğuna dair beyanatları fon bulmasını sağlıyor. Mengele bu bağlamda iyi yemdir demişti. Harel de Wiesenthal'ın yalanları kriminal boyutlara varıyor diye uyardıydı ama hiçbiri bir işe yaramadı. İsrail'in Yad Vashem soykırım merkezi direktörü hem Los Angeles'taki merkezin hem de Wiesenthal'ın soykırımı ticarileştirdiklerinden ve önemsizleştirdiklerinden şikayet ede dursun, Los Angeles Wiesenthal Center, Viyanalı Nazi avcısına adını kullandığı için yılda 75 bin dolar öder. Soykırımda 6 milyonu Yahudi, 5 milyonu Yahudi olmayan 11 milyon insan katledildi iddiası da uydurmadır. Bu rakamlara nereden ulaştığı sorulduğunda Wiesenthal'ın cevabı, Yahudi olmayanların dikkatini çekmek için onların ölülerinden de bahsetmek gerekiyordu. 5 milyon rakamına gelince bu diplomatik bir sayıydı. Çok büyük bir sayı ama Yahudi kurbanlarınkinden daha büyük bir sayı değil. Şu kaseti biraz başa alır mısınız diye rica etmiştim Ignat Solzhenitsyn'e. Wiesenthal denilen adama biraz daha bakmak istiyorum. So, Teresa'nın gözleri kayık, sesi alaylıydı. So, CCCP dediğiniz 3 jit ve 1 protestan. Belki de Wiesenthal'ı tekrar izlemek istemem kışkırttı, doğrudan beni muhatap aldı. Dünya Yahudilerinin ezici çoğunluğu emekçilerden yana olmuşlardır. Rusya'da komünistler ve Yahudiler etle tırnak gibidirler. Yahudiler desteklemeselerdi 17 devrimi Rusya'da gerçekleşemezdi. Öyle görünüyor. Yahudi dendiğinde ilk akla gelen tefecilik, tüccarlık gibi uğraşlardır. Oysa Amerikan Komünist Partisi'nin başkanı da bir Yahudiydi. Lovestone hem Stalin'in hem partinin hem de Amerikan hükümetinin baskılarına göğüs gerdi. Güçlü bir Amerikan Komünist Partisi dünyanın kaderini değiştirebilirdi. Evet dedim. Lovestone'un CIA'ya dayanamamış olması büyük talihsizlik. Amerikan solu adamı hizipçilik, bölücülük, örtülü ödenek kullanımı gibi Komünist Parti'de öğrendiği yöntemleri kullanmakla suçladı. Ama Lovestone'un savaştığı insanlar da aynı metotları hatta daha kötüsünü kullanıyorlardı. Üstelik onların cepleri KGB altınlarıyla doluydu. Kötü örnek örnek alınmaz demek gafletinde bulundum ve Teresa patladı. Sen nesin biliyor musun? Sen Allah'ın belası bir püristsin. Seni 2 yıldır izliyorum. Neden de cool takıldığını görüyorum. Bizim bilmediğimiz bir şeyleri bilir gibisin ve söylemiyor kendine saklıyorsun. Bu etik bir tutum değil ve ben bunun için senden nefret ediyorum. Purist safiyet meraklısı demek. En kötü ihtimalle dünyadan haberi olmayan naif bir idealist ki bence de real politik bilgi eksikliği ciddi bir yoksunluk olmakla beraber hakareti hak edecek bir nitelikle sayılmasa gerekir. Kaldı ki Stalin'in elinden kurtulan Lovestone'un komünizmin yayılmasına karşı sosyal demokrasilere destek veren CIA'in yardımıyla önce ABD'de sonra Avrupa'da, Fransa ve İtalya'da daha sonra da Asya, Afrika ve Latin Amerika'da işçi sendikalarının komünistlerin eline geçmemesi için mücadele ettiği gizli olmadığı gibi 1954'te CIA karşı istihbaratına başına geçen efsanevi James Angleton'ın dostu ve ideolojik ruh ikizi olduğu da biliniyordu. Faket diye sövdü. Komünist, purist ütopyanın planlı kalkınma, güçlü devlet ve geri kalanı, nelere mal olduğunu Rusya'da gördük. Lovestone, Angleton ikilisi liberaldiler. Purist ütopyaları ait oldukları yere, yani masallara bıraktılar. O yıllarda Amerikan hükümeti henüz ne Stalinizmin doğasının farkındaydı, ne de Stalinizmle mücadele edilmesi gerektiğinin. Günün sonunda Lovestone'un kurduğu işçi sendikalarının ister Avrupa'da, ister Asya ve Afrika'daki eski sömürgelerde olsun, demokrasinin temel taşları görevini üstlendiklerini görüyoruz. Adamın hayatı gizli kapaklı olabilir ama başarısı apaçık. Emekli topçu albayının Teresa'dan yana şöyle bir bakması, koca gövdesini doğrultup bana dönmesi var. Tükettiği onca vodka bir anda buharlaştı gittiydi sanki. Beyaz Ordu Rusya'yı işgale kararlıydı. Japonya ve Amerika doğudan Pasifik üzerinden saldırdılar. Fransızlar Ukrayna üzerinden, İngilizler Kafkaslardan geldiler. Kuzeyde Dvina'nın döküldüğü Beyaz Deniz'de Fransız ve Amerikan filolarının refakatindeki İngiliz donanması Karelyan Yarımadası'na çıkartma yaptı. Hiçbir şeyimiz yoktu. Dünyaya karşı savaşıyorduk. Şunu bilin ki Konstantinopolli Sultanım, halkın devrimci ruhu gerçekten var olmasaydı asla muvaffak olmazdık. Biliyorum albayım. Gericilerin paraları vardı, cephaneleri vardı, her türlü lojistik destekleri vardı. Çar kuvvetlerini İngilizler eğitiyorlardı. İngilizlerin onlara tanklar verdiklerini de biliyor musun? Bir defasında bir tür zehirli gaz kullandıklarını, 800 eri kör ettiklerini hiç duydun mu? Duymamışsındır. Yine de biz kazandık. Çünkü bizim ele geçirdiğimiz her kasaba bize güç katarken, Beyaz Ordu'nun ele geçirdikleri onları zayıflatıyordu. Çünkü onlar halka rağmen oradaydılar ve bu işgal ettikleri toprakları muhafaza edebilmek için garnizon kurmaları demekti. İç savaş tam 4 yıl sürdü. 1918'den 1922'ye kadar. Biz kazandık ama yine de onların istedikleri oldu. İç savaş Sovyetleri zayıflattı, anlıyor musun? Koşullar öyle çetindi ki 1920'nin sonlarına doğru Komünist Parti yönetimi doğrudan ele almak zorunda kaldı. Şuraların niteliği değişti, partinin yukarıdan aşağı uzantıları haline geldiler. Oysa 1930'lu yıllara kadar bu ülkede tam bir demokrasi hakimdi. Albay Ivanov'un Sovyetlerini şura diye çevirmeyi yeğliyorsam, nedeni yaşlı askerin o gece o evde estirdiği duyguyu hakkıyla iletmeye çalışmam. Günümüzde alayla karışık küçümseme ile algıladığımız karşı devrim tanımı, o günlerde Fransız, İngiliz, Amerikan ve Japon kıtalarıyla çarcı birliklerin oluşturduğu yarım milyon askerlik devasa bir işgalci kuvvet Beyaz Ordu. Şuralar böylesi bir gücün karşısına dikilen Kuvayi Milliye ya da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri gibiler. Benzer duygular uyandırıyorlar.
Ayrım sonu.